Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. İbrahim suresinin 21. ayetini İranlı karilerden Rıza'yan'dan dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا Sadakallahul aliyyul azim.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onların tümü toplanıp Allah'ın huzuruna kıyamette çıktılar da zayıflar, mustazaflar, büyüklük taslayanlara müstekbirleri dedi ki: "Şüphesiz biz size tabiydik. Şimdi siz bizden Allah'ın azabından herhangi bir şeyi önleyebiliyor musunuz?" Dediler ki: "Eğer Allah bize doğru yolu gösterseydi, biz de sizlere doğru yolu gösterirdik. Şimdi bizler yakınsak da, sabretsek de bize göre fark etmez. Bizim için kaçacak hiçbir yer yoktur."
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd, onun pak Resulü ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla İslam-ı İran başkenti Tahran'dan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 26 Aban 1400, Hicri Kameri 11 Rebiusani 1443 ve Miladi Takvimle 17 Kasım 2021 Çarşamba. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamene'yi arkadaşım Leyla Bendi ile birlikte sunacağımız akşam haberleri ve günün siyasi yorumları ardından sırasıyla Suriye gelişmeleri konusunda siyasi analist Sayın Hüseyin Kaya ile yapılan röportaj, İran basınından seçmeler, Türkiye gündemi ve kitabın konumu adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, akşam haber bültenimizi sunuyoruz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İslam İnkılabı rehberi ülkenin tüm sorunları için bilimsel çözüm bulunabilir açıklamasında bulundu. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi'nin İranlı yetkililerle görüşmek amacıyla yakında Tahran'a geleceği belirtildi. İran-Afganistan Ortak İşbirliği Komitesi çalışmalarına başladı. Tahran ile Erivan'dan enerji alanında işbirliğine vurgu yapıldı. Düzce'de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ve Kabil'in batısında bugün 2 patlama meydana geldi. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameni, İran milletinin, gençlerinin elitlik ve seçkinlik kapasite ve potansiyelinin ülkenin küresel bilim ve bilimsel açığını kapatmak, bilimde küresel sınırları aşmak, modern İslam medeniyetini inşa etmek ve ülkenin parlak geleceğini imza atmak için zemin oluşturabileceğini kaydetti. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameni bugün sabah saatlerinde bilimde dereceye giren bir grup genç elit ve üstün yetenekli vatandaşı kabul ettiği görüşmede İran milletinin potansiyel olarak elit bir millet olduğundan eskiden beri sömürgecilerin aşağılayıcı yumuşak savaşına maruz kaldığını vurguladı. Ayetullah Hameni gençlere hitap ederek üstün zeka ve yeteneğe sahip olmak Allah'ın verdiği nimetlerden biridir. Bu nimet için Yüce Allah'a şükretmek gerekir. Bunu hep aklınızda tutmalısınız dedi. İslam İnkılabı rehberi İran'ın son 200 yıllık tarihinde de sömürgeciler ve dönemin yöneticileri İran milletini aciz bir millet gibi olarak göstermeye çalıştığına işaretle ancak İslam İnkılabı zaferinin bu sürece son verdiğini ifade etti. Ayetullah Hameni beyanatının devamında gaflet ve yağmalamanın sömürgecilerin milletleri aciz olarak gösterme hedeflerini teşkil ettiğine temasla, sömürgecilerin yumuşak bir savaşta milletimizi yeteneklerinden gafil olmak istediklerini belirtip, yeteneklerinden gafil olmak bir millete hakim olduğunda o milletin yağmalanması daha kolay olur. İhmal yağmanın başlangıcıdır, talan ise ihmali arttırır. İhmal ve yağma el ele yürür dedi. Ülkemiz zihinsel yetenek ve beceri konusunda dünya ortalamasının üzerindedir. Bu bir iddia değil, kanıtlanmıştır diyen Ayetullah Hamenei, İran milletinin potansiyel olarak yetenekli olduğunu söyledi. Beyin göçünün teşvik etmeyi ihanet olarak nitelendiren İslam İnkılabı rehberi, bazı üniversitelerde genç seçkinleri göç etmeye teşvik eden unsurlar var. Açıkça söylüyorum, bu ülkeye ihanettir, vatana düşmanlıktır ifadesini kullandı. Ayetullah Hamenei sömürgeci güçler yürüttüğü yumuşak savaşta diğer milletlerin varlığını yağmalamak için o milleti kendi yeteneğinden uzaklaştırıp gaflete düşürmeye çalışıyorlar dedi. Genç seçkinlere hitap eden İslam İnkılabı rehberi, düşman kolayca saldırabilmek için kendi silahınız ile varlığınıza ilgi duymanızı istemiyor. Günümüzde insansız hava araçları, İHA ve füzeler konusunda çıkan tartışmalar ve yapılan baskılar bunun dikkate değer olduğunu gösteriyor açıklamasında bulundu. Ayetullah Hamenei bilimsel gelişmenin önemine değinerek, ülkede çok sayıda yenilikçi ve teknoloji tabanlı firmanın olduğu her alanda yaptırımların yol açtığı sorunları aştık diye konuştu. Ülke sorunlarına çözüm bulmanın bilim camiasının önemli hedeflerinden biri olduğunu anlatan Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, ülkenin tüm sorunlarına bilimsel bir çözüm bulunabilir açıklamasını yaptı.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi, İranlı yetkililerle görüşmek amacıyla yakında Tahran'a gelecek. Grossi'nin Tahran ziyareti sırasında İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ile görüşmesi bekleniyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade daha önce Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi'nin davet edildiğini ve yakında Tahran'ı ziyaret edeceğini duyurmuştu. Hatipzade İran ile ajansın ilişkisinin tamamen teknik ve profesyonel olduğunu söylemişti.
İran Sağlık Bakanlığı ve İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 125 kişinin daha yaşamını yitirdiği bildirildi. Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 125 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 6251 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 128.531'e, vaka sayısı ise 6.057.893'e çıktı. Virüse yakalanan hastalardan 3463'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, bugüne kadar iyileşen hasta sayısı da 5.734.181'e ulaştı ifadesi kullanıldı.
Sağlık Bakanlığı ülkede vatandaşlara uygulanan korona aşısı sayısının 100 milyon dozun üzerine çıktığını bildirdi. İran Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada ülkede vatandaşlara şimdiye kadar uygulanan korona aşısı sayısı hakkında güncel bilgileri paylaştı. Açıklamaya göre dün gece yarısına kadar ülkede çeşitli yaş gruplarına uygulanan korona aşısı sayısı 100 milyon dozun üzerine çıktı. Birinci dozda 56 milyon ve ikinci dozda ise 53.5 milyon doz vatandaşlara yapıldı. Bu rakamlara göre birinci dozda hedef toplumun %83'üne aşı yapıldı. Ayrıca nüfusun tamamlanma aşılamasında yaklaşık %64'üne aşı uygulandı. Sağlık Bakanı Behram Aynullahi ülkeye 150 milyon dozdan fazla aşı ithal edildiğini duyurmuştu.
İran-Afganistan Ortak İşbirliği Komiteleri, İran'ın Afganistan özel temsilcisinin Kabil ziyaretinin 3. gününde iki ülke yetkililerin katılımıyla çalışmalarına başladı. Bugün İran ve Afganistan yetkililerinin katılımıyla tarım, göç, kültür ve enformasyon, ekonomi, ticaret ve sanayi alanlarında 7 komite Kabil'de çalışmalarına başladı. İran'ın Afganistan özel temsilcisi Hasan Kazimi Kumi, komitelerin çalışma merasiminde yaptığı konuşmada İran ve Afganistan'ın çıkarlarının birbirine kilitlendiğini işaretle bugün yabancıların varlığının bu ülke halkı için birçok soruna yol açtığını ifade etti. Kazimi Kumi, başkalarının Afganistan'ın kaynaklarını kendisinin kullanmasına izin vermediklerine işaretle, Tahran'ın Afganistan'a kendi kabiliyetlerini hayata geçirmek için yardıma hazır olduğunu söyledi. İşgalcilerin Afganistan'dan firar etmesine rağmen şiddetliklerinin hala devam ettiğine dikkat çeken Kazimi Kumi, Afganistan'a sadece ürün ihracatı değil, teknik ve mühendislik hizmetlerini de ihraç etmeye hazır olduklarını vurguladı. İran'ın Afganistan özel temsilcisi, dün Taliban Başbakan Yardımcısı Abdulgani Berader ve Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki ile ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası işbirliğini ele aldı.
İran ile Ermenistan heyetleri enerji alanında ikili ve çok taraflı işbirliğine vurgu yaptılar. İran ve Ermenistan Enerji Çalışma Grubu ilk oturumu bugün çevrimiçi olarak düzenlendi. Toplantıda İran Ulusal Doğalgaz, Petrokimya, Sanayi, Rafineri ve Elektrik Firmaları temsilcileri, Afganistan Bölgesel Yönetim, Altyapı ve Santral Bakanlığı temsilcileriyle enerji ile ilgili konular hakkında görüş tatilinde bulundular. İki taraf heyetleri yapılan anlaşmalar çerçevesinde üzerinde mutabık kalınan konuları takip etmeyi ve iktisat çalışma gruplarının kurulması için planlı yapmayı kararlaştırdılar.
Düzce'de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre can kaybı olmadığı belirtildi. Kandilli Rasathanesi saat 15.40'da Düzce merkezli 5.2 büyüklüğünde 7.9 kilometre derinliğinde bir deprem gerçekleştiğini açıkladı. Sarsıntı İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Bursa'da da hissedildi. Afat depremin büyüklüğünü 5, derinliğini ise 18.02 kilometre olarak bildirdi. Afat'tan yapılan açıklamada deprem sonrası bildirilen olumsuz bir ihbar yok denildi. Öte yandan depremin ardından 4.3 büyüklüğünde de bir artçı sarsıntı kaydedildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul'da şu ana kadar olumsuz bir gelişme kaydedilmediğini açıkladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da olumsuz bir ihbar gelmediğini ve gelişmelerin aktarılacağını belirtti. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ise depremle ilgili tespit çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımızı bir süre soğukkanlı ve tedbirli olmaya davet ediyorum açıklaması yaptı. Özlü, kötü bir haber yok. Düzce'de yapı stoku yenilendi. Zemin artı 4 kat izin veriyoruz. Düzce deprem konusunda deneyimli. Hemşehrilerimiz panik yapmasınlar, bize gelen kötü bir haber yok dedi. Düzce valisi Cevdet Atay, ilk bilgilere göre depremde can kaybı olmadığını, yıkılan bir yer bulunmadığı, ekiplerin sahada olduğunu bildirdi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya depremi ilişkin ilk açıklamayı şu ifadelerle yaptı. Düzce merkezli AFAD verilerine göre 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İstanbul'umuzda hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yaptığı açıklamada merkez üssü Düzce olan ve çevre illerimizden hissedilen 5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Depremin hemen ardından ekiplerimiz incelemelerini başlattı, Düzce'mize ve ülkemize geçmiş olsun ifadelerini kullandı.
Bir süredir çift haneli rakamlarda seyreden dolar-tl kuru 10.60 seviyesini gördü, euro ise 12 lira seviyesine dayandı. Türk lirasındaki düşüş CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun tepkisine yol açtı. Kılıçdaroğlu bu hususta yaptığı açıklamada Merkez Bankası'nın Türk lirasının değer kaybetmesine seyirci kaldığını ifade ederek AK Parti yönetimini ülkeyi yönetememekle suçlayarak şu ifadeleri kullandı. Ülkeyi yönetemiyorsunuz. Yazıktır, günahtır. Bir an önce seçime gidilsin. Doğru dürüst bu ülkeyi yönetilsin.
Türkiye Milli Savunma Bakanı Akar'ın S-400'ler için sunduğu S-300 modelini reddeden Amerika bu iki durumun aynı olmadığını kaydetti. Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın S-400 bir savunma silah sistemidir. S-300 NATO için nasıl kullanılıyorsa S-400 sistemi de aynı şekilde kullanılacaktır sözlerine Washington'dan yanıt geldi. Yunan televizyonu ERT'ye konuşan Amerika Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Bakan Akar'ın önerisini Girit'te konuşulanın Yunanistan'a ait S-300'lerle Türkiye'nin S-400 satın alması aynı şey değil sözleriyle reddederek KATSA 2 Ağustos 2017 yürürlüğe girdi. Yasa o dönemden itibaren Rusya savunma endüstrisinden yapılan bütün satın almaları kapsıyor. Bunun ışığında S-300'ler KATSA kapsamında değil. Türkiye, KATSA'nın yürürlüğe girmesinden itibaren Rus savunma sistemleri satın alan tek NATO ülkesi oldu. Diğer bazı NATO müttefiklerinde eski nesil Rus silah ve ekipmanlar bulunuyor ve bunlar Katsa'dan yıllar önce satın alınmış silahlar ifadelerini kullandı. Amerikalı yetkili ayrıca Türkiye'nin Rusya'dan S-400 dahil yeni askeri ekipmanlar almaması çağrısı yaptı.
Toplu Güvenlik Anlaşması Örgütü Genel Sekreteri Ermenistan ve Azerbaycan Cumhuriyeti arasında Karabağ'da temas hattında yapılan bazı girişimlere rağmen gerilimin sürdüğünü duyurdu. Toplu Güvenlik Anlaşması Örgütü Genel Sekreteri, Bağımsız Devletler Topluluğu üyesi ülkelerin Güvenlik Konseyi Başkanları 9. toplantısında yaptığı konuşmada Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasında temas hattında gerilimin devam ettiğini belirtti. Toplu Güvenlik Anlaşması Örgütü Genel Sekreteri Stanislav Zas, Moskova'da düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada Ermenistan, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Rusya arasında 9 Kasım 2020'de yapılan üçlü anlaşmayla Dağlık Karabağ bölgesinde akan kanın durdurulduğunu, ancak yapılan bazı girişimlere rağmen temas hattında gerilimin devam ettiğini kaydetti. Haber kaynakları Azerbaycan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri, Doğu istikametinden Ermenistan'ın mevzilerine yönelik geniş çaplı operasyon başlattığını belirtti. Azerbaycan ordusu saldırıda top ve zırhlı teçhizat kullandı. Bu çatışmalarda Rusya'nın arabuluculuğuyla salı günü geç saatlerde son buldu.
Kabil'in batısında bugün iki patlama meydana geldi. Bugün öğle saatlerinin ardından Kabil'in batısında birinci patlamanın ardından ikinci patlamada meydana geldi. Afganistan'ın başkenti Kabil'in batısında Şii nüfusun yoğunlukta yaşadığı Deşti Belçi semtinde meydana gelen patlamada 4 sivil hayatını kaybetti. Taliban sözcüsü Zebihullah Mücahit patlamayı doğrularken bu konuda soruşturma başlatıldığını bildirdi. İkinci patlama hakkında ise detaylı bir bilgi verilmedi. Afganistan'ın başkenti Kabil'in batısındaki bir pazar yerinde dün bomba yüklü bir araç infilak etmişti. Patlamada 2 kişi yaralanmıştı. Son haftalarda Kabil'in batısında şimdiye kadar 4 patlama meydana gelmiştir.
Siyonist işgal güçleri bugün sabahın erken saatlerinde Batı Şeria'nın değişik bölgelerinde ve Kudüs'te yine baskınlar ve tutuklamalar gerçekleştirdiler. C'nin Devcuba kasabasına baskın düzenleyerek Yusuf Tahir Feşafişi ve Rabbi Halit Feşafişi isimli gençleri evlerine girip sıkı bir arama yaptıktan sonra tutukladılar. Tulkerim şehrinde işgal güçleri özgürleştirmiş eski esirlerden 44 yaşındaki Mustafa Ömer, Mustafa Avdi'yi şehrin Güney Mahallesi'ndeki evine baskın düzenleyip sıkı bir arama yaptıktan sonra tutukladılar. Nablus'ta şehrin kuzeyindeki El Mesakinu Şamiye mahallesine baskın düzenleyerek Enes El Esta adlı genci ve şehrin güneyindeki Ayn Bus beldesinden Hasan Firas Ebul Hasan isimli genci tutukladılar. İşgal güçleri Kalkilidi Senirya kasabasına baskın düzenleyerek Nemir Yusuf isimli genci tutukladılar. Batı Şeria'nın ortak kesiminde yer alan Ramallah'la Belin kasabasına baskın düzenleyerek Yaman, Halit, Merariyat, Cihat Basim ve Yasin Ebu Sema'yı da tutukladılar. Ramallah'ın kuzeyindeki Sencel kasabasında işgal güçlerinin himaye ettiği yerleşimciler toplanarak trafiği aksattı. Filistinlilere yönelik ırkçı sloganlar attı ve evlerine saldırmaya başladılar.
Filistin İslami Cihat Hareketi'nin üst düzey üyelerinden Habib, Gazze'deki Filistinli grupların işgal rejimiyle ateşkes anlaşması imzalamak için herhangi bir plan veya arabuluculuğu reddedeceğini bildirdi. İslami Cihat üyelerinden Hıdır Habib bu hususta yaptığı açıklamada işgal rejimiyle 5 yıllık ateşkes seçeneğini kabul etmeyi tümüyle reddederek bu plandan amacın Batı Şeria'yı yalnızlaştırmak ve Siyonist rejimi işgal altındaki Kudüs ve Batı Şeria'da yerleşim ve Yahudileştirme faaliyetlerini yerine getirmek için fırsat vermek olduğunu kaydetti. Habib, bugüne kadar medyada ifade edenlerin aksine Siyonist rejimiyle ateşkes anlaşması için Mısır'ın arabuluculuğuyla herhangi bir plan ve teklifin sunulmadığını söyledi. İslami Cihat'ın üst düzey üyesi Gazze ablukasının tamamen kaldırılması, Gazze'nin yeniden inşası ve esirler takasının direnişin ateşkesin korunması karşısında sunduğu şartlar çerçevesinde olduğuna işaretle uzun süreli huzursuzlaştırmanın asla söz konusu olmayacağını, Siyonist rejim kabinesinin zayıf bir kabine olduğu ve bu isteklerini icra edemeyeceğini söyledi.
Haber kaynakları Amerikan askerlerinin Irak'tan çekilmesi için geri sayımın başladığını duyurdu. Irak ile Amerika arasında yapılan anlaşma uyarınca tüm Amerikan muharip güçleri 2021 yılının sonuna kadar Irak topraklarından çekilmesi gerekiyor. Bu anlaşma hayata geçirmesi halinde Amerikan askerlerinin Irak'tan tamamen çekilmesi için 43 gün kaldı. Iraklı kaynaklar Amerikan askeri güçlerinin Irak'tan çekileceği tarihi yaklaştıkça Washington'un Irak'ta siyasi huzuru bozmaya ilişkin gizli açık müdahaleleri daha da netleştiğini bildiriyor. Irak Başbakanı Mustafa El-Kazimi Washington'a son ziyareti sırasında Amerikan Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşmede Amerikan askerlerinin yılın sonuna kadar Irak'tan çekilmesine vurgu yapmıştı. Irak halkı ve çeşitli gruplar Amerikan terörist güçlerinin ülkelerinden çekilmesini istiyor.
Kamışlı'ya bağlı bir köyde Suriyeliler Amerikan askeri konvoyunun köye girmesine izin vermediler. Suriye'nin kuzeydoğusuna yer alan Haseke vilayetine bağlı Kamışlı çevresinde yer alan Telzeheb köyü sakinleri bugün işgalci Amerikan askeri araçlarından oluşan konvoyun köylerine girmesine izin vermedi. Köy sakinlerinin gösterdiği direniş üzerine Amerikan askeri konvoyu geri çekilmek zorunda kaldı.
Ve son haberimiz, haber kaynakları Yemen ordusu ve halk güçlerinin Maarif vilayetinin güneyinde iki bölgede daha kontrol sağlamayı başardığını duyurdu. El Meadin televizyon kanalının haberine göre Yemen ordusu ve halk güçleri bugün Maarif ve Hudeyde vilayetlerindeki ilerlemelerinin devamında Maarif'in güneyinde iki bölgede daha kontrol sağladı. Askeri bir kaynaktan Suudi kiralık güçlerinin Maarif'in çevresindeki El Melek dağlık bölgelerinde yenildiğini, Sana güçlerinin Maarif barajının etrafındaki geniş bir alanda kontrol sağladığını bildirdi. Haberde Yemen ordusu ve halk güçlerinin Maarif'te güvenlik noktası sayılan El Felc'in etrafındaki bölgeleri ele geçirdiği ifade edildi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz İran ve Rusya'dan işbirliklerin gelişmesine vurguyla ilgili. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi ile yaptığı telefon görüşmesinde ikili, bölgesel ve küresel işbirlikleri düzeyini yükseltmek istediklerini dile getirerek, işbirliklerin arttırılmasının hızlandırılmasına kesin gözüyle baktıklarını belirtti. Bu bağlamda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Tahran'ın iki ülke arasında uzun vadeli işbirlikleri yeni belgesinin hazırlanması önerisini destekliyoruz ve hızlı bir şekilde nihayetleşmesini ve hayata geçmesini kararlılıkla takip etmekteyiz açıklamasında bulundu. İslam-İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Salı günü yapılan bu telefon görüşmesinde Rusya Devlet Başkanı'nın bu telefon temasından dolayı teşekkürlerini ileterek İran İslam Cumhuriyeti'nin iradesinin Moskova ile ticari ve ekonomik ilişkileri geliştirmek doğrultusunda olduğunu vurguladı. Seyyid İbrahim Reisi, Tahran ve Moskova'nın birçok küresel meselede ve alanda yakın yaklaşımlara ve tutumlara sahip olduğunu belirtti ve şöyle ekledi. Nükleer müzakerelerde İran milletine karşı yaptırımların kaldırılmasına tamamen ciddiyiz. İran İslam Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu ilişkileri çok taraflı açılardan önem taşımaktadır. Tek taraflılık ile mücadele, terörizm ile mücadele, bölgesel sorunları ve sıkıntıları çözüm yolunda işbirliği yapmak iki ülkenin ortak özelliklerinden sayılmaktadır. İki ülkenin işbirlikleri ikili alanlara ilaveten Avrasya dahil bölgesel birlikler ve teşkilatlar, Kuzey-Güney Transit Koridoru'nun geliştirilmesi, son dönemde de İran'ın Şanghay İşbirliği Teşkilatı'na daimi üyeliğiyle uzun vadeli stratejik hedefi çok taraflı bölgesel işbirlikleri düzeni ve arenasını taşıdı. Rusya Şarkıyaçılık Enstitüsü Orta Asya ve Kafkasya Araştırmaları Merkezi araştırmacısı Pritchin, İran ile Rusya arasındaki stratejik belgesinin gerçekte iki ülkenin uzun vadeli stratejik bir işbirliklerinin geliştirilmesi ve artırılmasının yol haritası olduğuna inanıyor. Bu hususta önemli olan göstergelerden biri de iki ülkenin bölgedeki güvenlik tehditleriyle mücadeledeki etkin rolüdür.
Bu bağlamda İslam-İran Cumhurbaşkanı Seyit İbrahim Reisi Afganistan'daki gelişmelere atıfta bulunarak IŞİD'in Afganistan'daki varlığını bölge ve bu ülke için tehlikeli olarak değerlendirdi. İran İslam Cumhuriyeti Afganistan'da tüm etnik grupların ve siyasi grupların bulunduğu kapsayıcı bir hükümetin kurulması çağrısında bulunuyor. Ancak böyle bir hükümetin kurulması bu ülkenin güvenliğini sağlayabilir. Suriye'de Tahran ve Moskova askeri ve güvenlik işbirliği de verimli oldu. İran ve Rusya ülkedeki terör odaklarını ve gruplarını yok etmek ve Suriye'nin bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü korumak için birlikte çalıştı. İran-Rusya ilişkilerinin önemine bakıldığında bir diğer önemli nokta da Tahran ve Moskova'nın uluslararası ilişkilerde yakınlaşmasıdır. Bercam nükleer anlaşması Rusya'nın etkin rol oynadığı bir anlaşmanın sonucudur. Rusya'da çok taraflılığın bir kazanımı olarak bu anlaşmanın sürdürülmesine özel önem vermektedir. Bu bağlamda yaptırımların kaldırılması gündemiyle 29 Kasım'da yapılacak Viyana müzakerelerinin yeni turu arifesinde Putin ile Cumhurbaşkanı arasında telefon görüşmesi bir başka açıdan da önem taşımaktadır. Rusya ve Çin, Amerika'nın Bercam nükleer anlaşmasından çekilmesini ve İran'a karşı tek taraflı yaptırımları, Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararının ihlali olarak görüyor ve İran'a yönelik tüm yaptırımların kaldırılması ve Amerika'nın Bercam nükleer anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerine koşulsuz geri dönmesi çağrısında bulunuyor. İran ve Rusya güvenlik ve Amerika'nın tek taraflı ile mücadele konusunda Amerika hegemonyasına karşı geri çekilmek gibi bir niyetlerinin olmadığını göstermişler ve Amerika'nın sabotajlarına rağmen özellikle de farklı bölgelerde terörle mücadelede büyük ortak adımlar atmışlardır. Tüm bu bileşenler göz önüne alındığında İran ve Rusya devlet başkanlarının işbirliği geliştirme sürecinin hızlandırılması ve iki ülke arasında uzun vadeli işbirliğine ilişkin yeni bir belgenin hazırlanmasına vurgusu, Tahran ve Moskova'nın işbirliğini güçlendirme yönündeki ortak iradesinin bir işareti olarak değerlendirilebilir.
Değerli dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz İran hükümetinin özel temsilcisinin Afganistan ziyareti etrafında. İslam-İran Cumhurbaşkanı Afganistan özel temsilcisi Hüseyin Kazimi Kumi, Taliban geçici hükümeti başkan yardımcısı Mulla Abdulgani Birader ile Afganistan'ın başkenti Kabil'de görüşmesinde güvenlik meseleleri, göçmenlerin durumu ve ikili ekonomik işbirlikleri hususunda Afgan yetkiliyle görüş teatisinde bulundu. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Afganistan özel temsilcisinin bu ziyareti, İran'ın her zaman her koşul altında Afganistan halkının yanında yer aldığını ve Afgan halkının sorunlarının ve sıkıntılarının çözülmesi için elinden geleni yapmaya çalıştığını gösteriyor. Uluslararası toplum, Taliban'ın Afganistan'daki hakimiyetini henüz tanımamış olmasına ve bu ülke halkının birçok sorunla karşı karşıya kalmasına rağmen, İran İslam Cumhuriyeti son haftalarda Afganistan'a çeşitli heyetler göndererek güvenliğin istikrara kavuşturulmasına yardımcı olmaya hazır olduğunu göstermiş ve çabalarını iki katına çıkarmıştır. Bu ülkenin insanların sorunlarını çözmek her zaman İran İslam Cumhuriyeti'nin büyük derdi olmuştur. Afganistan, Taliban'ın iktidara dönüşüyle birlikte yeni bir değişim dönemine başladığına göre, İran İslam Cumhuriyeti bu hassas dönemde de Afgan halkını yalnız bırakmamaya çalışarak, Afgan halkının sorunlarının çözülmesine yardımcı olmaya çalışıyor. Siyasi konularda uzman olan Bakri Harvani bu hususta şunları belirtiyor. Amerika Birleşik Devletleri son 20 yılda Taliban'ı ortadan kaldırarak, yenilgisinden sonra aşağılayıcı bir şekilde terk ettiği Afganistan'daki hedeflerine ulaşmaya çalıştı. Tüm bu sinsi çabalara rağmen artık Afganistan'ın tarihinde bölgesel işbirliği ve ülkenin sorunlarının çözümü için yeni bir dönem başlamıştır.
Afganistan halkının son 40 yılda karşılaştığı zorluklardan biri iç savaşlar veya yabancı ülkelerin saldırganlığı gibi onları komşu ülkelere göç etmeye zorlayan iç sorunlar olmuştur. Bu dönemde İran İslam Cumhuriyeti her zaman 3 milyondan fazla Afgan mülteci ve göçmeni iyi komşuluk, insanseverlik ve medeniyet çerçevesinde ağırlamış, Afganistan halkının şehirlerde İran vatandaşlarıyla birlikte yaşayarak ve eğitim alanında eğitim alarak rahat yaşamasına olanak sağlamıştır. Böylece diğer ülkelerde kamplarda yaşayan Afgan göçmenleri gibi onlara davranmamıştır. Bu durum ise her noktadan topyekun bir şekilde İran'da bulunan Afgan mültecilerin gelişmesine yardımcı olmuştur. Herat'ta yaşayan Afgan siyasi analist Ceylani Ferhat bu hususta şöyle bir değerlendirmede bulunmakta. İran yıllar boyunca milyonlarca Afgan'ı ağırladı, onlara kucak açtı. Bu ülkenin insanları bu misafirperverliğe minnettar ve hayrandır. Çünkü Afganistan halkı İran'da hiçbir zaman kendilerini yabancı hissetmedi, dışlanmadı. Tahran ile Kabil arasındaki ilişkileri geliştirmek için her zaman altın fırsatların olduğu hiçbir zaman unutulmamalı. Tüm bu gerçeklerden yola çıkarak İran İslam Cumhuriyeti Taliban tarafından kapsamlı bir hükümet kurulmasının sadece Afganistan'da barış ve güvenliğin tesis edilmesine yardımcı olmayacağını, aynı zamanda kapsayıcı bir ulusal hükümetin yabancıların ve terörist grupların kurulmasının önünü de engelleyeceğine ve Batı'nın bu doğrultudaki sinsi planlarını suya düşüreceğine inanmaktadır. Ayrıca Afganistan'daki gelişmelerin tarihi tekel ve tek yanlı gücün ve iktidarın ve hakimiyetlerin başarısız olduğunu ve Taliban'ın bu yönde bir adım daha atmaması gerektiğini gösteriyor. Bu doğrultuda uluslararası meşruiyet kazanmak isteyen Taliban'ın yapması gereken şey tüm Afgan kesimlerin yer alıcı, kapsayıcı bir hükümet kurmasıdır. Ancak bu şekilde dünya ve bölge Taliban'ı tanımaya yanaşabilir. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum, ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızda daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Değerli dinleyiciler, Suriye'nin kuzeyinde Haseke eyaletinde Kamışlı kentine girmek isteyen Amerika'nın 5 zırhlı aracından oluşan askeri konvoyun girişini engelleyerek onların geri dönmesi talimatını verdi geçtiğimiz günlerde. Öte yandan Suriye hava savunma sistemleri İsrail saldırganlığına karşı koydu ve çeşitli haber ajansların bu konuyla ilgili gündeme taşıdığı haberlere göre Suriye savunma sistemlerinin ülkenin orta ve sahil bölgesine yönelik ırkçı İsrail'in saldırganlığına karşılık verdiğini belirtti. Öte yandan başka bir haberde Suriye ile bölge ülkeler arasında ekonomik işbirliği anlaşmasının imzalanması yönünde, örneğin geçtiğimiz günlerde Birleşik Arap Emirliği ve Suriye'nin arasındaki 10 yılın ardından ilk anlaşmanın imzalanması gündeme bomba gibi düştü. Özellikle Suriye'nin gelişmesi konusunda böyle haberlerinin uzmanlara göre sevindirici bir haber olduğu belirtildi. Biz böyle kısa başlıklardan yola çıkarak Suriye'de son yaşananları, olayları ve gelişmeleri gözden geçirmek istiyoruz. Kaç yılın ardından terörle mücadelede başarılı bir performans sergiledikten sonra şimdi ülkeyi toparlama ve yeniden inşa konusunda kolları sıvamış bulunuyor ve bu arada da bölge ülkelerle işbirliği meselesi çok önem taşımaktadır. Sohbetimizde siyasi analist Sayın Hüseyin Kaya bizimle birlikte. Hüseyin Bey, hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ederim efendim katıldığınız için. Şimdi Suriye ile ilgili sahada yaşanan gelişmeler muhakkak siz de takip ediyorsunuz. Yani Beşar Esad yönetimi ve hükümeti burada özellikle terörle mücadele konusunda başarılı bir performans sergiledikten sonra şimdi ülkenin %100 hakimiyetini ele geçirme ve burada huzur ve aslında istikrarı sağlayarak halkı için yeniden bir yaşam ortamı hazırlama zemininde çalıştıkları ve çaba gösterdikleri görünüyor. Çeşitli haberler var bu konuyla ilgili. Suriye'nin bölge ülkeleriyle farklı işbirliği anlaşmalarını imzalaması hem de özellikle Suriye'ye karşı birleşen cephede Birleşik Arap Emirliği gibi ülkelerin şimdi Suriye ile direkt irtibata geçmesi çok anlamlı ve dikkat çekici. Şimdi siz yani yaşanan gelişmeleri bugüne kadar nasıl buldunuz? Suriye'nin şimdiki mevcut durumunu siz nasıl buluyorsunuz efendim?
Evet, teşekkür ediyorum. Şimdi Suriye'de her şey yaklaşık 10 yıl önce başladı. Yani şu an tek bildiğimiz ABD'nin IŞİD'den kurtardığı güya sahanın karakterinin savaşın iktisadi ve politik nedenlerine dair ciddi bir gösterge olduğunu biliyoruz. Arap dünyasında El Harb El Ehliye ve Suriye olarak anılan, yani Suriye Savaşı'nın neredeyse 10. yılı oluyor. Bu savaş 2011'de başladı. Ülkede baş gösteren kuraklık, enerji sıkıntısı ve gıda fiyatlarındaki artış karşısında sokağa dökülen muhalefete hükümetin sert müdahalesi bahane edilerek halk sokağa çıktı. Şimdi bunu biz özgün bir savaş mı diye araştırırsak, Suriye Savaşı elbette kendi özgün dinamiklerin çaktığı kıvılcımlarla start almış bir savaş ama aslına bakarsanız son 35-40 yıl bu coğrafyada yaşanan her savaşta büyük ölçüde hep aynı savaşın, yani 1980-88 yıllar arasında yaşanan ve 1 milyon kişinin neredeyse hayatını kaybetmesine yol açan İran-Irak Savaşı tekrar tekrar Suriye Savaşı'nda yaşandı. O zaman zarfında Orta Doğu'da meydana gelen bir pek çok savaş o coğrafyanın hangi köşesinde hangi aktörler arasında vuku bulursa bulsun bunların arka planına bakmak gerekir. Arka planına baktığımızda ve bölgedeki en büyük müttefiklerin ABD ve müttefikleri Suudi Arabistan'ın özellikle İran'a karşı verdiği bir mücadeleyi görmüş oluruz. İşte 2011'den bu yana yani Suriye iç savaşında olan bu temel de böyle bir mücadele. Burada Körfez İşbirliği Konseyi KİK dediğimiz ve NATO destekli Sünni cihatçıların resmen Suriye'ye karşı bir savaşı görüyoruz. Aslında ABD, NATO veya KİK dediğimiz bu müttefikler tarafında İran'a karşı aslında asıl sorun İran. İran'a karşı bölgeyi arzuladıkları gibi dizayn etmek, değiştirmek, kendi lehlerine göre değiştirmek üzere görülüyor. Bu farkla, bir farkla şey yapayım, aslında bu kez bu mücadele İran ya da Lübnan toprakları değil, Suriye ve Irak topraklarında yaşanıyor. İran bölgede büyük bir güç. Bu kadar yürütülen argüman, aslında birçok argüman var, akla gelebilir ama bir soru kafaları kurcalayabilir. Mesela dışarıda yoksul bir ülke görüntüsü çizen İran nasıl oluyor da küresel bir devlet kafa tutabilecek bir ekonomik güce sahipmiş gibi tarif ediyor veya ki öyledir. İran'ın o zaman bahsettiğimiz gücünün kaynağı tam olarak ne? İşte burada petrol devreye giriyor. İran'da aşırı derecede 150 milyar varil petrol rezerviyle İran'ın bu alanda çok önemli bir oyuncu olduğunu zaten biliyoruz. İşte sorun burada. Bölgede petrol üreticisi olarak Suudi Arabistan'ın da belki bir numaralı rakibi, Beyaz Saray'ın geçmişiyle iyi ilişkilere sahip olan İran'ın üzerinde 70'lerden çizip enerji tedarikçisiyle mütefi olan Suudi Arabistan'la paylaşabiliyoruz. Sorun şu. Sorun petrol. Petrol olunca işte, bölgedeki müttefiklerini, Sünni cihatçıları maalesef Suriye üzerinde hem İran'da intikamını almak, İran Suriye gidince Hizbullah gidecek, Suriye gidince İran gidecek, bir gücünü kaybedecek. O yüzden böyle bir savaşı Suriye topraklarında maalesef hep bütün dünya şahit oldu. Şimdi şu olay şu, Suriye aslında demin sizin de belirttiğiniz gibi Suriye'de sona geliyor.
Evet.
Terörle mücadelede sona geliyor. Evet, doğal olarak da buna devam edilmesi gerekiyor. Yani askeri aldırıklara gelirsek bu aldırıkta Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğünü göz önüne tutarsak mutlaka başaracaktır. Çünkü Suriye'de son dönemde bizde belki de büyük değişimler oluyor. Siyasi ve ulusal düzeydeki öngörüler gerçekleşiyor. Suriye Arap Birliği'ne tekrar dönüyor. Bunun dışında Fars Körfezi'nde yer alan bazı Arap ülkeleri işte demin bahsettiğiniz gibi Bahreyn, Şam'daki elçiliğini açtı ve faaliyetlerini sürdürüyor. Yine Birleşik Arap Emirlikleri 2018'de Şam'daki elçiliğini kapatmıştı ama Şam ile arasındaki uçak seferleri yeniden başladı. Suriye vatandaşları Suudi Arabistan elçiliğini açılmasını bekliyor. Ürdün kapıları, Ürdün'le bir yakınlaşma sağlandı ve ilişkilerini kesmeye son verdi. Sınır kapılarını açtı. Yani büyük büyük bir değişim oluyor. Bu da Suriye'nin özellikle cihatçılara karşı, teröristlere karşı verdiği mücadelede başarıya imza atması. Sonucu diyebilirim.
Değerli dinleyiciler, bugünkü röportajımızda siyasi analist Sayın Hüseyin Kaya bizimle birlikteydi. Bugünkü sohbetimizde Suriye ile ilgili, Suriye gelişmeleriyle ilgili sizler için hazırladığımız röportajın birinci bölümünü bugünkü yayınımızda sizlerle paylaştık. Röportajımızın ikinci ve son bölümünü yarın dinleyeceksiniz değerli dinleyiciler. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.farstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Keyhan gazetesinde İran'ın Afganistan İşleri Ulusal Temsilcisi Hasan Kazemi Kumi'nin İran İslam Cumhuriyeti Afganistan halkını asla yalnız bırakmayacağını vurgulaması, Türk Eczacılar Birliği'nin yaptığı yazılı açıklamada ilaç krizinin gitgide büyüdüğünü duyurması gibi haberlere yer verilirken Kudüs gazetesinde Siyonist İsrail ordusunun gizli bilgilerinin yine ifşa edildiğine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Siyonist İsrail'de askeri bilgilerin ifşa edildiği skandalların ardı arkası kesilmiyor. En son Korsan İsrail ordusunun bir sürü askeri gizli bilgisi bu kez yanlışlıkla bu rejimin mahkemesinin resmi internet sitesinde yayımlandı. İsrail medyası bu yanlışlıkta yüzlerce gizli bilginin sosyal medyada paylaşıldığını, İsrail ordusu harekete geçerek bu bilgileri söz konusu siteden kaldırdığını belirtti. Belgelerde Siyonist subayları ve personelin bilgileri yer aldığı ifade edildi. Bundan önce de son günlerde hacker grupları Korsan İsrail istihbaratı ve ordusuna ait birçok gizli bilgiyi yayımlayarak Mossad'da büyük sarsıntılara yol açmıştı.
İttilat gazetesinde İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'nun Hürmüzgan depremzedelerine yardım için harekete geçmesi, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade'nin Tahran ve Riyad müzakerelerinin karşı tarafa bağlı olduğunu vurgulaması gibi haberlere yer verilirken, Cevan gazetesinde İran ve Çin ilişkilerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İran ve Çin Dostluk Derneği'nin İranlı eş başkanı Alaeddin Burujerdi, iki ülke arasındaki ilişkilerde sıçrama yapmak için şartlar hazır hale geldiğini vurguladı. Çin radyosuna konuşan İran ve Çin Dostluk Derneği'nin İranlı eş başkanı Alaeddin Burujerdi şöyle ekledi. Doğu ve Batı Asya'nın iki büyük ve önemli ülkesi yani Çin ve İran ilişkileri İslam İnkılabı zafere kavuştuğu günden itibaren iki ülkenin liderlerinin stratejik kararına göre çok iyi, sürdürülebilir ve gelişen ilişkiler oldu ve bölgede ve dünyada yaşanan gelişmelere rağmen bu iyi ilişkiler hiçbir zaman etkilenmedi. İran İslam Cumhuriyeti'nin doğuya bakış politikasının önemini işaret eden Burujerdi, İran ve Çin arasında imzalanan 25 yıllık stratejik anlaşma hakkında da şöyle dedi. Bu anlaşma tüm iktisadi ve ticari, kültürel, bilimsel, akademik ve yeni teknolojileri kapsamaktadır. Burujerdi ayrıca Çin'in dünyada konumunu ve rolünü de şöyle değerlendirdi. Dünyada yer yer illegal müdahalelerde bulunan ve Irak ve Afganistan örneklerinde olduğu gibi savaş ve işgali dayatan Amerika'dan farklı olarak Çin'in Afrika'da, Asya'ya ve İslam ülkelerine kadar dünyanın her yerinde varlığı iktisadi ve ticari işbirliği ve siyasi ilişkileri geliştirmeye yöneliktir.
Hemşehri gazetesinde İran'da dini azınlıklara özel özen gösterildiğine dair İranlı Hristiyan milletvekilinin açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İslami Şura Meclisi'nin Hristiyan milletvekili Charlie Enouye Tekye, İran'da yetkililer dini azınlıkların haklarına özel özen gösterdiğini vurguladı. Meclis Genel Kurulu oturumunda konuşan Asuri ve Keldani Hristiyan azınlıkların milletvekili Enouye Tekye, Asuriler binlerce yıldır bu kutsal topraklarda ve Müslüman kardeşleriyle barış içinde bir arada yaşadığını belirtti. Enouye Tekye, meclis tribünden azınlıkların haklarına saygı duyduklarını söyleyen ülkenin sözleri bir slogandan öteye gitmediğini, oysa İran İslam Cumhuriyeti Anayasası'nda dini azınlıkların hakları güvence altına alındığını ve bu açıdan İran'ın azınlıkların haklarına gösterdiği özen bir slogan değil de mutlak bir gerçek olduğunu vurguladı.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığı ile Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda, internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye gündemi.
Değerli dinleyiciler, Türkiye gelişmelerini ele aldığımız haftalık programımızın bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Türkiye'nin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Sohbetimize geçen hafta Türkiye'de meydana gelen bazı önemli gelişmelerin ana başlıkları ile başlıyoruz.
İran-Türkiye ilişkilerinin kapsamlı işbirliği düzeyine çıkarılması,
Türkiye'nin SİHA ihracatının hız kazanması
ve Türk Devletleri Teşkilatı 8. Zirvesi
bugünkü sohbetimizin ana başlıklarını oluşturuyor.
Geçen hafta Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tahran'da Cumhurbaşkanı Seyit İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian ile iki ülke arasındaki karşılıklı işbirliklerin genişletilerek geliştirmesi konusunda fikir taatisinde bulundu. Yapılan görüşmede İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, İran ve Türkiye arasındaki yakın ilişkilerin bölgenin barış ve istikrarının yararına olduğuna işaretle iki ülke arasındaki bölgesel işbirliğinin uluslararası alanda işbirliğine dönüşmesi gerektiğini ve bu etkileşimin iki ülkenin önemli konumu nedeniyle küresel denklemlerde etkili olabileceğini belirtti. Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da İran ile uluslararası ilişkileri geliştirme niyetinde olduklarını atıfta bulunarak bugün yapılan görüşmenin hem iki ülke arasında hem bölgesel alanda hem de uluslararası alanda ilişkilerin daha da ivme kazanmasına sebep olacağını belirtti.
İran Dışişleri Bakanı da Türk mevkidaşı ile İran ve Türkiye arasında uzun vadeli işbirliği için yol haritasının tedvini için anlaşmaya vardıklarını işaretle bu belgenin Türkiye Cumhurbaşkanı'nın gelecek İran ziyaretinde imzalanacağını belirtti. İran ve Türkiye ilişkileri çeşitli zaman dilimlerinde bazı rekabetler veya bölgesel ve küresel olaylardan etkilenerek bazı ayrışmalara tanık olsa da yine iki ülke birçok konuda ortak ekonomik, siyasi ve güvenlik çıkarlara sahipler ve son 400 yıldan fazla süre boyunca iyi komşuluk ilişkilerin altını önemli çizmişler. Bu sebeplerden dolayı son aylarda İran İslam Cumhuriyeti ve Türkiye yetkilileri ikili görüşmeler veya telefon görüşmelerinde her zaman istikrarı sağlamak ve herhangi bir gerilimi önlemek amacıyla ekonomik alanında ikili ilişkilerin ve bölgesel işbirliğinin önemini vurguladılar.
İran ve Türkiye arasındaki barış ve dostluk mazisi, tarihi, dini ve kültürel ortaklıklar ile İslam İşbirliği Teşkilatı ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı gibi kuruluşlardaki bölgesel ve uluslararası işbirliği iki komşu ve Müslüman ülke arasında dostane ilişkilere yol açmıştır. Hali hazırda İran ve Türkiye sınır güvenliği, kaçakçılık ve terörle mücadele konularında yakın temas halindeler. Ancak İran'a karşı tek taraflı ve yasa dışı Amerikan yaptırımları ve korona salgını da dahil olmak üzere hükümetlerin kontrolü dışındaki bazı faktörler iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri etkiledi.
Geçtiğimiz hafta Rusya, Ukrayna ordusunun ülkenin doğusunda Türkiye'de üretilen silahlı insansız hava araçları SİHA'nın kullanılmasına tepki gösterdi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov bu gelişmenin Ukrayna'nın doğusunda istikrarsızlığa yol açabileceğini söyledi. Peskov, Türkiye ile gerçekten iyi ilişkilerimiz var ama bu gibi silahların Ukrayna ordusuna teslimatının durumu istikrarsızlaştırma potansiyeli taşıdığına dair endişelerimiz maalesef gerçekleşiyor dedi.
Öte yandan birçok uzmana göre Etiyopya siyah satışı Türkiye'nin Kahire ile normalleşme arayışını çıkmasa sürükleyebilir. Sihaların Tigray bölgesinde kullanılması da Türkiye uluslararası alanda eleştirilerin odağına oturtabilir. Türkiye'nin Libya ve Karabağ Savaşı'nda sahneye çıkardığı bayraktar TB2'ler oyunun kurallarını değiştiren silahlı insansız hava aracı olarak Afrika'da çatışma denklemlerine giriyor. Afrika'da Cezayir, Fas, Ruanda ve Nijerya'dan sonra Etiyopya'nın da bayraktar TB2'lere talip olduğu söyleniyor. Reuters'a göre Türkiye ile Etiyopya arasında silah satışına dair anlaşmalar müzakere edildi.
Reuters haber ajansı iki Mısırlı yetkili Atvan, Kahire'nin siha anlaşmalarının dondurulması için Amerika ve bazı Avrupa ülkelerinden yardım istediğini aktardı. Üçüncü bir Mısırlı yetkili de konunun Kahire-Ankara arasındaki diyalog sürecinde açıkça görülmesi gerektiğini söyledi. El Monitör'e konuşan hükümete yakın bir kaynak ise anlaşmanın sanılından daha hızlı ilerlediğini ve Kahire ile diyalog sürecini baltalayacak düzeyde bir tepki öngörülmediğini söyledi. Türkiye'nin Etiyopya'ya savunma ve havacılık alanlarında ihraç ettiği ürünlerin toplam değeri bu yılın ilk 3 ayında 51 milyon dolara ulaştı. Geçen yıl aynı dönemde bu rakam 203 bin dolardı. Rakam verilmeden Ağustos ve Eylül'de satışların önemli ölçüde arttığı belirtildi. Yıllarca inşaat sektörüne öncelik veren Erdoğan bir süredir savunma sanayine büyük önem atfediyor. Özellikle sihalara ekonominin yeni motor gücü, oyun bozan stratejik unsur ve yüksek ticari meta olarak bakıyor. Fakat bu yönelim Türkiye'yi bölgesel çatışmalar ve iç savaşların tarafı haline getirirken dış ilişkilere ağır yükler bindiriyor. Konu hakkında Maltepe Üniversitesi'nden öğretim üyesi Profesör Doktor Hasan Ünal'ın görüşlerini dinliyorsunuz.
Bence bunun şeyi okuması şöyle, 1964 yılı Haziran başlarında Türkiye Kıbrıs'taki Rum saldırıları üzerine adaya müdahale etmek zorunda kalabileceğini söyleyince Amerikan Başkanı Lyndon Johnson'dan ağır bir mektup geldi Ankara'ya. O tarihten itibaren de Türkiye kendi savunma sanayini geliştirmek üzere çalışıyor. Ondan önce Atatürk döneminde zaten Türkiye'nin kendi savunma sanayisi vardı. Hem dışarıdan silah alıyordu hem de kendi savunma sanayini oluşturma yönünde ciddi adımlar atmaktaydı Türkiye. Fakat 1950'lerden itibaren özellikle Demokrat Parti döneminde bir 15 yıl bu alanda hemen hemen hiçbir şey yapılmadı ve mevcut savunma sanayi firmaları da büyük ölçüde kapandı. Zaten bu tür firmalar eğer sürekli yenilemezseniz, güncellemezseniz, yeni teknolojilerle geliştirmezseniz ilerleyemez. Dolayısıyla 1964'te bu süreç başladı. Mesela 64'ten 74'e kadar Türkiye kendi yaptığı çıkarma gemileriyle falan Kıbrıs'a çıkarma yapmaya hazırlandı. 74'ten sonra Kıbrıs'a çıkarma yaptıktan sonra 1975 yılında Amerikan Kongresi'nin 3/2 çoğunlukla aldığı kararla Türkiye'ye silah ambargosu uygulaması, Türkiye'nin buna yine kendi savunma sanayine ağırlık vererek cevap vermesi süreci var. 1980'lerde Reagan yönetimiyle hem Amerika ile işbirliği yapılarak işte F-16'ların büyük ölçüde Türkiye'de üretilmesi projesi var. Orada da Türkiye özellikle savaş uçağı yapma konusunda epeyce tecrübe kazandı. Yani öyle ki şu anda Türk savunma sanayinin özellikle uçak yapımıyla ilgili bölümleri şu rahatlıkla konuşuyorlar. Diyorlar ki dünyada havada uçan sivil ya da askeri helikopter ya da işte askeri uçak diyelim, savaş uçağı, hangisini konuşursanız konuşun neredeyse Türk hava savunma sanayinden birkaç parçasını almamış olsun mümkün değil. Mutlaka bazı parçalarını biz üretiyoruz diyorlar. Bu artan bir hızla devam etti son 30 yıldır. Şu anda o konuda da çok muazzam bir ilerleme kat edilmiş durumda. Şu anda işte kendi savaş uçağını yapma noktasına çok yaklaştı Türkiye. kendi tankını, kendi savaş uçağını da yapma. Bu arada kendi hava savunma sistemlerini büyük ölçüde oluşturuyor. Yani Türkiye'nin geleneksel yöntemleri kullanılıyor. Bir yandan bu konuda dünyanın en iyi sistemleri alınıyor, inceleniyor. Öbür taraftan kendi sistemleri üretiliyor. Tamamen yerli bir teknoloji şeklinde. Elde edilen bazı teknolojilerle evlendiriliyor olabilir. Ben o konuları bilmiyorum ayrıntılarını. Ama sonuçta bu konuda önemli aşamalar kat edilmiş durumda. Yani mesela işte Amerikan Kongresi şu anda, Amerikan yönetimi, Amerikan Kongresi, Amerikan derin devleti hepsi oldukça Türkiye karşıtı bir pozisyondalar. Ama bir şey yapamıyorlar mesela Türk İHA ve SİHA'ları ile ilgili olarak. İşte en son çok komik bir şey çıktı kongrede. Efendim bu İHA'lar, SİHA'lar önce dediler ki bunlara Amerika'nın sattığı parçalar, verdiği teknoloji durdurulsun falan. Sonra anladılar ki böyle bir şey yok. Türkiye ne parça alıyor ne de Amerika'dan herhangi bir teknoloji kullanıyor tamamen kendisi. Bu sefer bu duruma nasıl gelindi? Bu durum incelensin. İşte Türkiye'nin bu teknolojilere sahip olması bölge istikrarına zarar veriyor falan gibi saçma sapan şeyler söylemeye başladılar. Yani sorunuza özetle cevap vermek gerekirse 1964 yılında başlayan bir süreç belli dönemlerde hızlanıyor, belli dönemlerde biraz yavaşlıyor gibi görünüyor. Şu anda da hızlanarak devam ediyor. Bunun iki sebebi var. Bir, bu alanda %100 yerli olmaya gitmek, ama yerli olmaya giderken ortalama silah ve ortalama teknolojiyle değil, en iyilerini üretmeye çalışarak, belli alanlara yoğunlaşarak ama diğer alanlara da ihmal etmeden dolayısıyla hem kendi savunmamızda kullanmak hem de ihracatçı olmak bu alanda.
Sayın Profesör Doktor Hasan Ünal'a görüşlerini bizimle paylaştığı için teşekkür ediyoruz.
Geçen hafta Türk dünyasının liderlerini bir araya getiren Türk Konseyi 8. Zirvesi, Cuma günü İstanbul'da yapıldı. Zirvede Türk Konseyi'nin adı Türk Devletleri Teşkilatı olarak değiştirildi. Türk Konseyi Devlet Başkanları 8. Zirvesi öncesi bakanlar toplantısı yapıldı. Zirvede Türk Konseyi'nin adı Türk Devletleri Teşkilatı olarak değiştirildi. 8. kez gerçekleştirilen zirveye Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık etti. Azerbaycan Cumhuriyeti, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan Cumhurbaşkanlarının yanı sıra Macaristan Başbakanı da toplantıda yerini alırken Türkmenistan'da teşkilata gözlemci üye olarak kabul edildi.
Türk Konseyi Zirvesi kulisinde bir basın toplantısına katılan Erdoğan, muhabirlerin sorularını cevapladı. Erdoğan basın toplantısında özetle şu görüşleri dile getirdi. Kendi içinde ve çevresinde barış ve istikrara katkı yapan, küresel meselelerin çözümünde öncü rol oynayan, güvenlik ve refah içinde bir Türk dünyası hedefliyoruz. Bunun için Türk dünyasını teknoloji tasarımı ve üretimi başta olmak üzere her alanda insanlığa hayırlı hizmetler sunacak bir konuma çıkartmakta kararlıyız. Hiç kimse Türk Devletleri Teşkilatı'ndan rahatsız olmamalı. Tam tersine kadim tarihi ve insani ilişkiler üzerine yükselen bu hasbi yapının bir parçası olmaya çalışmalıdır. Medeniyetimizin ve kültürümüzün tabii yol haritasına uygun şekilde teşkilat üyesi ülkeler olarak her alanda ilişkilerimizi geliştirmeyi sürdüreceğiz.
Yayınlanan sonuç bildirisinde katılımcı ülkeler terör, aşırıcılık, bölücülük ve ırkçılıkla mücadeleyi sürdürürken ayrımcılık, yabancı düşmanlığı ve İslamofobinin ve nefret söylemenin her türüne ve biçimine karşı mücadelede işbirliğini geliştirmeye ve bu alanlarda uluslararası alandaki çabalarında eş güdüm sağlamaya karar verdiklerini beyan ettiler.
Değerli dinleyiciler, Türkiye gelişmelerini ele aldığımız haftalık programımızın bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395 6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine gönderebilirsiniz.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kitabın konumu.
Değerli dinleyiciler, Kitabın Konumu isimli sohbetimizin bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bu bölümde kitaplardan esinlenerek yapılan filmler ve kitaplardan uyarlanan sinema eserlerini ele alacağız.
Her yıl beyaz perdede izlediğimiz unutulmaz ve büyüleyici filmlerin çoğu aslında filme dönüşen kitaplardır. Bu tür edebi uyarlamalar tüm dünyada gerçekleşir. Bazen filmler sinema versiyonları kitaplarından daha heyecanlı ve popüler olan kitaplardan uyarlanır. Bazen de tam tersi olur.
Hikaye anlatıcılığı nesilleri ve ırkları birbirine bağlar ve insanların ortak hafızası sayılır. Mitler, hikayeler ve kurgusal karakterler arasında yeni bir dünya doğurur. Okuyucuyu yeni bir kurgusal dünyaya adım atmaya teşvik eden bir dünya yaratır. Okurlar bazen bir ejderhanın sırtına binip maceraya atılıyor, bazen eski bir dolaptan çıkıp efsanevi bir diyara adım atıyor, bazen de gerçek dünyaya hapsolmuş karakterlerin yalnızlığı ve kederiyle yanıp kavruluyor. Ancak sinema ile hikayenin iki boyutlu dünyası üç boyutlu hale getirilebilir. Kelimenin tam anlamıyla insan kurgu dünyasına adım atabilir ve diğer insanları onların açısından görebilir ve hayatlarını deneyimleyebilir.
Kitapların ve beyaz perdenin uzun bir dostluk geçmişi vardır. Kitabın ilk film uyarlamasının tarihi eski sinematografların ilk günlerine kadar uzanıyor. Tripli adlı 45 saniyelik bir film bu alanda ilk örnek sayılır. O zamanlardan beri Sirfiller veya Rüzgar gibi geçti gibi büyük klasiklerde dahil olmak üzere yüzlerce film kitaplardan uyarlandı. Bu arada Hollywood'un çok reklam bulunduğu için kitaplardan uyarlandığını bile bilmediğimiz filmlere sık sık rastlıyoruz. Gizli Rakamlar, Shawshank'ta, İflah, Jurassic Park, Marslı, Çeneler, Hatıra Defteri, Zor Ölüm ve Gum Ormanı bunun örnekleridir.
Uyarlamanın önemi artık o kadar büyük ki en büyük film festivallerinde en iyi uyarlama film ve uyarlama senaryo ödülleri bir araya getiriliyor ve edebiyatla arası iyi olan yönetmenler birçok uzman tarafından alkışlanıyor.
Sinema baştan itibaren kitaplardan, video oyunlarından ve çizgi romanlarından hikayeleri uyarlamaya karar verdi. Anlatı, hikaye ve olay örgüsü sinemada o zamandan beri önemli olmuştur ve bir hikayenin yeniden inşası anlamında yorumlanmıştır. Buna rağmen sinema, çerçeveleme, kurgu, ışık, aktör, mekan, nesneler, ses, müzik, ayrıca gerçekliği ile ilişkinin birleşimidir.
Başarılı bir sinema uyarlaması, edebi metin gösterge sisteminin öğretilerinin sinematik bir görüntü sistemine dönüştürülmesi olarak düşünülebilir. Bu sinema türünden beklentimiz, yöneticinin öncelikle iki medya arasındaki farkları anlaması ve profesyonel araçlarıyla kavraması, bir ifade aracından diğerine aktarılabilmesidir.
Tahran Radyosu.
Sinema aynı zamanda bir edebiyat tüketicisi olarak da değerlendirilebilir. Öte yandan edebi eserlerini ve yazarlarını izleyiciye daha geniş bir düzeyde tanıtan da sinema olabilir. Bir uyarlama film, çoğu izleyici uyarladığı kitaba yönlendirir ve izleyiciyi metin hakkında daha fazla düşünmeye teşvik eder. Bu aynı zamanda milletlerin edebiyatını tanımak için de iyi bir kapı olabilir.
Sinemanın kuram ve estetik alanındaki kuramcılarından biri olan Dudley Andrew, uyarlamayı edebi metin ile sinema eseri arasındaki ilişki açısından üç genel kategoriye ayırır. İlk kategori ödünç almaktır. Bu tür uyarlamalarda bir metnin fikri ve tematik veya yapısal temaları filmde ödünç alınır ve kullanılır. Burada filmi yapan genellikle mit olarak itibarı ve güvenirliği olan ve bir şekilde izleyicinin kültüründe arketipsel bir rol oynayan mitlerin bulmaya çalışır.
İkinci kategori kesişme kategorisidir. Bu kategoride metnin geneli ve benzersiz özellikleri korunur. Ancak orijinal metin uyarlanan metinden farklı olacak şekilde yapılır. Aslında bu uyarlama film modeli orijinal metni sinemanın belirli bir bakış açısından ele alır. Üçüncü kategori ise metne vefakar kalma ve dönüşüm. Bu tür uyarlama sinemada orijinal metnin temel bir öğesini yeniden üretir. Burada görüntü yönetmeninin filmdeki edebi metnin ruhunu ve duygusunu yeniden üretmesi beklenir.
Adaptasyon veya uyarlama kelime anlamı olarak uyumlu hale getirmek, adapte edilmek anlamlarına gelmektedir. Sinemada uyarlama bir filmin roman, çizgi roman, oyun gibi yazılı eserlere veya televizyon dizileri veya radyo programları gibi görsel ve işitsel eserlere dayalı olarak yapılma biçimi anlamına gelir. Uyarlamada genel olarak önemli olan husus ana hikayeye bağlı kalmaktır.
Uyarlama, doğası gereği medya malzemesinin bir ortamdan diğerine dönüştürülmesidir. Uyarlama, dolaylı bir değişimi içerir ve dramanın doğasının diğer tüm edebi biçimlerden temelde nasıl farklı olduğunu yeniden düşünmeyi, tanımayı ve anlamayı gerektiren bir süreçten geçer. Seçim uyarlama gereği sayılır. Yani sevdiğiniz malzeme miktarı dramatik etkiye girmesine izin verilir.
Uyarlama ve yeniden yazmanın günümüzde verilen tanımı daha çok metnin bütününü ifade eder ve konusuna ve içeriğine müdahale etmeden yapılan bir çalışmayı yeniden yazma olarak adlandırılır. Amacı yazıyı belirli bir kitleye uyarlamaktır. Bir grupta yeniden yazmayı daha çok eski metinlerin yapısının dengelenmesi olarak görürler. Öyle ki dilin zorluğu ve eskiliği ve eski tarzı silinmeye ve değiştirilmeye ve güncelleşmeye çalışılır.
Uyarlamada en önemli ilke konunun saflığı ve dönüştürülebilirliğidir. Bu arada eserin metninde saklı olan cazibe ve kabiliyetler çok önemlidir. Onları dönüştürürken vefakar kalınmalı ve doğası değiştirilmemelidir. Bazen bir bölgeden ve kültürün edebiyatından uyarlananlar başka bir ülkeye ve medeniyete girebilir ve farklı inançlara sahip insanlar tarafından özel geleneklere sahip kişilerce fark edilebilir. Bu bağlamda uyarlayıcı yazarın katkısı çok büyüktür.
Peki uyarlamanın amacı nedir? Sinemacılar neden edebi eserlerin temalarına müracaat ederek bu eserler arasından konular seçmeye çalışırlar? Bu girişimin sinemaya ve edebiyata etkisi nasıl değerlendirilir?
Basit bir cevapla edebi eserlerin etkisi ve gücünden kaynaklanan ekonomik motifleri, yani seyirciyi cezbetmeyi ve sinema yoluyla yaygın olarak tanıtma ihtiyacı ve benzeri sebepleri sayabiliriz. Ancak tanınmış bir edebi eserden bir film uyarlamak, filmi yapanın belirli bir yapıya ve temaya sahip, belirli bir hikayeye dayanan ve edebi arka plana göz önüne alındığında kesinlikle bağımsız ve tutarlılığa sahip olabilecek bir film yapmasına olanak tanır. Bu durumda yönetmen çalışmalarının çoğunu konuyu seçmeye değil, öyküyü edebi dilden kendine has özellikleri ve etkileyici ahengi olan sinema diline aktarmaya ayırır.
Dünyada uyarlama film istatistiklerine kısaca bakıldığında sinema ve televizyon filmlerinin yanı sıra popüler ve uzun metrajlı dizilerin de yüksek bir yüzdesinin uyarlama olduğu ortaya çıkar. Böylece sinemada uyarlamanın önemi ortaya çıkıyor. Bu gibi eserler halkın ilgisinin yanı sıra eleştirmenlerin de ilgisini çekmeyi başarmış ve yıllar içinde farklı festivallerden birçok ödül kazanmışlardır.
Uyarlamanın dünya sinemasına, hatta Hollywood gişelerine katkısı çok büyük. Uyarlanmış senaryo yazma kitabında Linda Seger'e göre Oscar ödüllü filmlerin %85'i uyarlamadır. Ancak dizilerin %83'ü edebiyattan uyarlanmıştır. Sherlock Holmes ve Taht Oyunu bunun net örnekleridir.
Bir de Manhattan, New York'taki bir kitapçıda asılı bir tişört, edebiyat ve sinema arasındaki bağlantıyı tasvir etti. Tişört üzerinde kitabı daha iyiydi yazan bir çekim hatasını gösteriyordu. Aslında kitabı daha iyiydi, sinema yönetmeni Alfred Hitchcock'ın bir mizahı eseridir. Bu fıkraya göre bir kitaptan uyarlanan filmi iki keçi yiyor. Ancak keçilerden biri diğerini kitabın daha güzel olduğunu söylüyor.
Sinemanın hikaye anlatımında gerekli incelik ve titizlikten yoksun olduğunu düşünen ve sinemanın edebiyatla yarışamayacak durumda olduğuna inanan pek çok kişi bulunmaktadır. Düşüncenin ayrıntılarını, farklılıklarını ve hassasiyetlerini ancak kelimelerin aktarabileceğine inanırlar ve kelimelerden başka hiçbir araca güvenmezler. Öte yandan bazı film yapanlar da uyarlamayı, özellikle de sadık uyarlamayı, filme açık bir hakaret olarak görüyor.
Film ve sinema eleştirmeni Robin Wood şöyle yazıyor: "İnsanlar sadık uyarlamadan bahsettiklerinde genellikle film kitabın özünü takip eder demek isterler. Bu filmin daha düşük bir seviyede sanat olduğunu ve tam olarak bunu yapmaktan mutlu veya gurur duyması gerektiği anlamına gelir."
Tüm bu görüş farklılıklarına rağmen sinemanın hiçbir zaman kitap gibi olmadığını ve bir olgunun zihinsel doğasının aynı olgunun nesnelleştirmesinden farklı olduğunu bilmek gerekir. Edebiyatta kelimelerle zihinsel imgeler yaratabiliyoruz ve okuyucunun hayal gücü sınırsız bir şekilde uçmakta özgür bırakılabilir. Çünkü bu tür eserler nesnellik değil, zihniyet çerçevesindedir. Kağıttan bir kitap anne sütü gibidir, her zaman vardır. Sütün yerini başka sütler alabilse de anne sütü bambaşkadır.
Değerli dinleyiciler, Kitabın Konumu isimli dizi sohbetimizin 41. bölümünün de sonuna geldik.
Programımızın sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaralarıyla sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.